Ayrım 27. Sayfa 351. İşittiği sözlerden etkilenen Menan hayranlıkla mırıldandı. O sebepten Mevlana benim dinim aşktır diyordu. Hemşehrisinin eline dostça dokundu yaşlı adam. Mecnun'la düşüp kalkan Leyla'dan başka ne konuşabilir ki? Şahnesim de babamın maşukuydu o zaman. Onu Tanrı'ya götürecek olan kişi. Bu yüzden babam için bu kadar önemliydi. Mevlana da yine aynı nedenle vazgeçemiyordu Şems'ten. Peki ya Şems? Kuşkusuz Mevlana da Şems için aynı anlamı taşıyordu. Kim aşık, kim maşuk, kim mürşit, kim mürit hepsi birbirine karışmış olmalı. Ama Şems Mevlana kadar güzel dile getiremiyordu duygularını. Onun kadar aşktan bahsetmiyor, coşkuya kapılıp kendinden geçmiyor. Ne de olsa Mevlana gibi bir şair değil. Hayır, şairlikle ilgisi yok bunun. Sanki bir misyonu varmış gibi davranıyor, düşüncelerinde hep o kutsal görevin ağırlığı var. Görevini yerine getirinceye kadar kendini bırakmamaya kararlı. Görevi de belli. Muhammed Celaleddin adındaki ulemadan sözleri yüzyıllarca yaşayacak mucizevi bir derviş yaratmak. Yani Belh doğumlu o din adamının ruhunun derinliklerinde gizlenen bildiğimiz Mevlana Celaleddin Rumi'yi çekip çıkarmak. Bu yüzden mi öldürdüler onu? Sorum o kadar doğrudan olmuştu ki İzzet Efendi şaşırır gibi oldu. Kimi? Ama çabuk toparlandı. Şems-i Tebrizi hazretlerini mi? Başımla onaylayınca cahilliklerinden diye söylendi. Bilmezliklerinden. Onlar Kur'an'da yazılanları olduğu gibi okuyorlardı. Oysa o yüce kitaptaki her bir harfin yüzlerce değişik anlamı, her sözcüğün binlerce manası vardır. Şems Efendimiz işte o anlamların sırrına eriştiği için bu softa sürüsünün kavrayamadığı derin anlamlar buluyordu Kur'an'da. Ama cahiller ne Şems Hazretlerini ne de Kur'an'ı layıkıyla anladıkları için ona düşman oldular. Onu günahkar, sapkın ilan ettiler. Şems Hazretlerinin nasıl büyük bir cevher olduğunu anlamaya çalışmadılar bile. Çünkü onların akılları ve yürekleri kararmıştı. Çünkü onların hepsi yobazdı. Ve ister Müslümanlıkta, ister Yahudilikte, isterse Hristiyanlıkta, yobaz her yerde yobazdır kızım. Ya Alaaddin Çelebi, o nasıl karışmış bu cinayete? Buruk bir gülümseme belirdi dudaklarında. Söze Hud suresiyle başlamıştık. Cenab-ı Hakk'ın Nuh peygambere söyledikleri Mevlana Hazretleri ile Alaaddin Çelebi için de geçerlidir. Aslında bu yaşlı adamı hiç üzmek istemiyordum. Ancak bütün suçun Alaaddin Çelebi'ye yüklenmesi de haksızlıktı. Ama İzzet Bey dedim mümkün oldukça sesimi yumuşatarak. Alaaddin Çelebi de Kimya Hanım'a aşıkmış. Üstelik Kimya Hanım da ona karşı ilgi duyuyormuş. Mevlana Hazretleri bunu bilmesine rağmen yine de Kimya Hanım'ı Şems-i Tebrizi'ye vermekte sakınca görmemiş. Dahası Şems-i Tebrizi de geçkin yaşına rağmen henüz reşit bile sayılmayan Kimya Hanım'la evlenmeyi seve seve kabul etmiş. Üstelik Ahmet Eflaki'nin kitabında Kimya Hanım'ın ölümüne neden olan kişinin Şems olduğu yazıyor. Bunu bilmek her ne kadar imkansızsa da böyle bir kuşku bile Alaaddin Çelebi'yi çıldırtmaya yetmiştir. Elbette bütün bunlar bir insanın öldürülmesi için geçerli neden sayılamaz ama Alaaddin Çelebi'nin de ruh halini anlamamız gerekmez mi? İzzet Efendi'nin yüzü sararmıştı. Bir süre alt dudağını çiğneyerek sessiz kaldı. Buna benzer hikayeleri ben de duydum diyerek başladı söze. Sesinde en küçük bir öfke belirtisi bile yoktu. Bütün bunların Şems Hazretleri hakkında uydurulan iftiralar olduğunu düşünüyorum. O iki dünya sarrafının nefislerine yenileceklerine inanmıyorum. Böyle bir şey olmaz. Şems Efendimizin yeri geldiğinde acımasız olduğu bir gerçektir. Ama hak edenlere. Mevlana Hazretleri ise bırakın kötülük etmeyi, kötülük düşünmeyi bile beceremez. Neler olup bittiğini kesin olarak bilmemesine rağmen bu kadar kendinden emin konuşması doğru değildi. Ya bunlar birer söylenti değil de gerçekse? Diyecek oldum. Sanmam dedi inatla başını sallayarak. Ama velev ki söylediklerin doğru olsun. O zaman yaşananların hepsinin bizim gördüklerimizin ötesinde bir anlamı vardır. Olanlar sırlar kapısının öteki tarafıyla ilgilidir. O yüzden sırlar kapısının bu yüzünde olan bizler gerçeği asla kavrayamayız. Evet, bütün dinlerde olduğu gibi tartışma inanmak ile inanmamak ayrımına gelince İzzet Efendi hiçbir kuşkuya kapılmadan kendi inancını seçiyordu. Daha fazla üstelemedim çünkü bu konuşma hiçbir sonuca ulaşamazdı. Ama Mevlana'nın katil oğluna nasıl davrandığını merak ediyordum. Peki Mevlana Şems'in öldürülmesine Alaaddin'in karıştığını öğrendikten sonra onu evlattıktan red mi etti? Olmayacak bir söz etmişim gibi tuhaf tuhaf baktı yüzüme. Mevlana Hazretleri böyle bir şey yapar mı? Nasıl ki yüce dağların doruklarından süzülerek ovalara dökülen tertemiz kar suyu önüne çıkan çeri çöpü, kiripası sürükleyip götürür de pislik tutmazsa, o yüce insanın gönlü de kin tutmaz. Hiç kuşku yok ki oğlunu affetti. Alaaddin Çelebi'nin mezarının üzerindeki sandukaya şöyle yazmıştı. Ey kerim olan Allah! Eğer sen yalnız iyileri kabul ediyorsan, suçlular kime yalvarıp yakarsın? Neden böyle yazdığını söyleyen dostlarına da şu açıklamayı yaptı. Gayb aleminde o gül yüzlü Şems'le konuştum. Bana Alaaddin Çelebi'yi affettiğini, bütün suçlarını bağışladığını söyledi. Büyük Şeyh'i Alaaddin'i bağışlayınca Mevlana Hazretleri de bu hayırsız oğlunu bağrına bastı. İzzet Efendi buna inanıyordu. Ama bana göre Mevlana'nın sözleri yaptığı yanlışı anlayan bir babanın pişmanlığını dile getiriyordu. 42. Bütün mesele sahiden alçak gönüllü olabilmekte. Mevlana türbesinden çıktığımda ortalık yine kararmış, henüz vakit öğle olmasına rağmen güneş gökyüzünü kat kat saran lacivert bulutların arasında kaybolup gitmişti. Sabahtan beri bir türlü yağmayan yağmur galiba sonunda damlalarını dökecekti. Çıkarken İzzet Efendi ile Menan'ı sohbet ettiğimiz odada bırakmıştım. Müze müdürü ile miras konusunda konuşmaları gereken birkaç ayrıntı daha varmış. Sonra da Menan yaşlı adamı avukatına götürecekmiş. Tam iskemleden kalkarken İzzet Efendi beni durdurmuştu. Hediyeni almadan gidiyorsun yine. Dünkü şiirden memnun kalmadın demek. Yok, yok aksine çok sevdim demiştim yüzüm kızararak. Sadece unutmuşum. Geleneklerinize alışmak zaman alıyor. Alıngan bir tavırla bakmıştı. Onlar bizim değil, senin de geleneklerin kızım. Her şeyi unutabilirsin ama Poyraz'ın kızı olduğunu sakın aklından çıkarma. Kim ne derse desin, baban iyi bir insandı. Yeni bir tartışma başlatmak niyetinde değildim. Sessiz kalmayı seçince sözlerini sürdürmüştü. Yine Mevlana Hazretlerinden bir dörtlük okuyacağım sana. Hediye olarak, tabii kabul edersen. Çok isterim demiştim hevesle. Lütfen buyurun. Bakışlarım yanımda oturan Menan'a kaymıştı. Benden daha istekliydi. Ellerini göğsünde kavuşturarak daha şimdiden dinleme pozisyonunu almıştı bile. Aşk günahkarıyız biz. Müslüman başka. Minicik karıncayız biz. Süleyman başka. Solgun bir yüz iste bizden. Bir ciğer parçası. İpekli kumaş satan bezirgen başka. Şiir okumayı bitiren yaşlı adam sormuştu. Beğendin mi? Beğendim demiştim hayranlıkla. Çok güzel bir şiir. Görüşlerinin çoğuna katılmasam da İzzet Efendi ile konuşmak hoşuma gidiyordu. Eğer müze müdürüyle işi olmasa daha saatlerce oturabilirdim yanında. Yaşlı adamın kibarlığı mı, ne söylerseniz söyleyin hoşgörüyle karşılaması mı, doğruluğu ya da yanlışlığı bir yana ömrünü bir inanca adamış olmasının yüzüne yansıyan huzuru mu, yaşlılığına rağmen parıltısını hala koruyan bakışları mı bilmiyorum ama onunla vakit geçirmeyi sevmeye başlamıştım. Belki de sevmeye başladığım babamdı. Nasıl ki İzzet Efendi bana baktığında eski arkadaşını görüyorsa ben de onda babamı görüyordum. Evet, babama duyduğum öfke sanırım yavaş yavaş geçiyordu. Belki gördüğüm bütün o kabuslar, karabasanlar, abuk sabuk rüyalar da bu yüzdendi. Yıllardır bastırdığım babamla ilgili anılar ardı ardına uyanıyordu içimde. Hayır, babamın bizi bırakıp gitmesini hala affedemiyordum ama onu özlediğimi hissediyordum. Hem de her geçen gün biraz daha fazla. Oysa tersi olurdu. Gün geçtikçe daha çok uzaklaşırdı insan artık yanında olmayan yakınlarından. Aklımdan bunlar geçerken çaldı telefonum. Ziya Bey olmalıydı. Babasına hiç benzemeyen hayırsız oğul. Telefonu çıkardım. Hayır, Ziya değil, arayan annemdi. Sevindim sesini duyacağıma. Alo anne. Alo Karen, dedi endişeli bir sesle. İyi misin? Bebekte filan bir şey yok değil mi? Yok anneciğim, iyiyim. Bebek de iyidir herhalde. Neden böyle konuşuyorsun? Telesekretere bıraktığım mesaj. Sesin çok telaşlı geliyordu. Sanki başına kötü bir şey gelmiş gibi. Aslında öyleydi tabii. Ama geceyi mezarlıkta geçirdim diyemeyeceğim için. Sana öyle gelmiş dedim sesime yapay bir neşe katarak. Her şey yolunda. Ben de senin için kaygılandım. Sabah sabah evde bulamayınca. Yine hangi eyleme katıldın? Eyleme katılmadım. Mezarlıktaydım. Highgate'te. Highgate mezarlığına ilk kez annemle birlikte gitmiştim. 100. ölüm yıl dönümünde Karl Marx'ı anmak için. Aslında annem sıkı bir Marksist sayılmazdı. Her türlü sol ve ilerici düşünceye açık biri olarak tanımlardı kendisini. Ama yakın arkadaşı Betty teyze sıkı bir Troçkist'ti. Annemi de anma gününe götüren oydu zaten. Benim bu iki çılgın kadına katılmam ise tamamen rastlantı sonucu olmuştu. Babam Konyalı hemşehrileriyle buluşunca ben de annemlerle bu mezarlığa gitmek zorunda kalmıştım. Şimdi annem Highgate mezarlığı deyince aklıma o anma toplantısı gelmişti. Karl Marx'ın mezarını görmeye mi gittin yine? Annem büyük bir ciddiyetle açıkladı. Hayır, Metin mezarını görmeye gittim. İronik bir sesle sürdürdü. Haklısın, Marx da orada. Met hiç hoşlanmazdı radikallerden, tabii Marx'tan da. Ama mecburen aynı toprakta yatacaklar şimdi. Baltayı taşa vurmuştum. Üzgünüm diye söylendim pişmanlık içinde. Met amcanın mezarına gitmezsin diye düşünmüştüm. Haklısın, ben de öyle düşünmüştüm ama dün gece onu rüyamda gördüm. Kimin annesi? Kızı rüyalarında ölülerle konuşur da sızındırır mı? Peki ne istiyormuş senden? Çiçek. Çiçek mi? Şaka yapmıyorum. Gerçekten çiçek istiyordu. Hem de türüne, rengine, sayısına kadar açıkça belirterek. Ne tür bir çiçek istedi? Gül. 7 adet sarı gül istedi benden. İsteğini yerine getirmek için sabah o kadar erken çıktım evden. Şaşırmıştım. Belki de sabahleyin aynı saatlerde hem annem hem de ben mezarlıktaydık. O, Londra'daki 100 küsur yıllık Highgate mezarlığında ilk aşkının anısına çiçek koyarken, ben de Konya'daki 1000 yıllık üçler mezarlığında ne aradığımı bilmeden dolaşıyordum. Güzel mi bari mezarının olduğu yer? Diye sordum, ne diyeceğimi bilemediğimden. Hatırladığım kadarıyla muhteşem bir mezarlıktı orası. Ne önemi var Karen? Mezarlık güzel olsa ne olur, olmasa ne olur? Orada yatan farkında olmadıktan sonra. Evet, annem yine değişmişti. Rüyasında gördüğü eski sevgilisinin dileği üzerine üşenmeden mezarına 7 adet sarı gül götüren romantik kadın gitmiş, yerine tepeden tırnağa mantık olan maddeci Susan gelmişti. Bu arada Sultan Selim Camii'nin önüne ulaşmıştım. 10-15 metre sonra otelin kapısına varmış olacaktım. Annemle telefon görüşmemin bölünmesini istemediğimden otele girmeyi erteleyerek yandaki küçük parkın içinde ince uzun bir serve ağacının dibindeki kırmızı bir bankaya yöneldim. Anne dedim serve ağacına yaklaşırken, ben kaç yaşına kadar uykumda yürüyordum? Nereden çıktı şimdi bu? Sesi gerginleşmişti. Ne zaman çocukluğumda yaşadığım psikolojik problemler konuşulacak olsa hemen sinirlenirdi. Uykuda yürümek saçmalığı da ne demek? Onu sakinleştirmeye çalıştım. Saçmalık falan değil anneciğim. Küçükken uykumda yürüdüğümü ikimiz de biliyoruz. Sadece bu durum kaç yaşıma kadar sürdü onu öğrenmek istiyorum. Annem yatışacak gibi değildi. Neden? Ne oldu da aklına çocuklukta yaşadığın hastalık geldi şimdi? Hiçbir şey olmadı dedim boş banka otururken. Akşam televizyondaki filmde uykusunda dolaşan bir kadın vardı. Oradan aklıma geldi. Sahi kaç yaşında bıraktın uykuda yürümeyi? Kızım sen son derece normal bir çocuktun. Ben ne soruyordum, o ne söylüyordu. Anlaşılan yine geçiştirmeye çalışacaktı. Normal olduğumu biliyorum anneciğim. Alt tarafı bir soru sordum. Sözlerim onun kaygılarını yeniden uyandırmaktan başka bir işe yaramadı. Karen, sen gerçekten iyi misin? Yani benden bir şey gizlemiyorsun değil mi? Niye gizleyeyim anneciğim? Gayet iyiyim. Ya bebek? Bebek de iyi. Yani ters giden hiçbir şey yok. Boş yere tasalanıyorsun. Tamam o zaman. Yalnız şunu bilmeni isterim. Sen o şehre gittiğinden beri içim hiç rahat değil. Sezgileri çok güçlüydü annemin. sesimin bir anlık titreyişinden işlerin kötü gittiğini anlayıverirdi. Bu gibi durumlarda hep başvurduğum yöntemi denedim, inkar ettim. Rahat ol anneciğim, inan ki hiçbir sorunum yok. Olsa söylemez miyim sana? Söylemezsin, dedi kendinden emin bir tavırla. Sanki marifetmiş gibi sıkıntını kendine saklarsın. Babanın huyuydu bu, tıpkı ona çekmişsin. Poyraz'ın bir sürü iyi tarafı varken bula bula en kötü tarafını örnek almışsın kendine. Gerginliğini azaltmak istedim. Anladım, dedim şaka yollu. Babama benzediğim için bu kadar kızıyorsun bana. Hiç de değil, babana bile kızmazken sana neden kızayım? Sesini yine keder kaplamıştı. Kısa bir suskunluk oldu. Onu gerçekten de affettin değil mi anne? Diye açıkça sordum. Artık ona kızmıyorsun değil mi? Hemen yanıtlayamadı. Ona kızmıyorum, dedi sessizliğini biraz daha koruduktan sonra. Birini çok seversen Karen, ama sahiden seversen, sana ne yapmış olursa olsun eninde sonunda mutlaka bağışlarsın. Ben de babanı bağışladım. Kötü olan bunu Poyraz'ın bilmiyor oluşu. Keşke yüzüne söyleyecek fırsatı bulabilseydim. Belki de bulursun, dedim teselli olsun diye. Belki bir gün. Yoksa Konya'da babanla mı karşılaştın, diye heyecanla kesti sözümü. Sorduğum bütün o sorular bu yüzden mi? Sesi sanki gençleşivermişti. Ona olumlu yanıt vermeyi çok isterdim ama ne yazık ki hayır anne, diyerek kırdım umudunu. Babamla karşılaşmadım. Karşılaşmayı ister miyim onu da bilmiyorum. Bence isterdin Karen. Sesi yumuşamış, şefkatle kaplanmıştı. Bunu kendine bile itiraf etmek istemiyorsun ama babanla görüşmeyi isterdin. Haklıydı. Babamla konuşmayı, hiç değilse onu bir kez daha görmeyi çok isterdim ama nedense bunu anneme söylemeyi kendime yediremiyordum. Öyle olsa bile babamın bunu isteyeceğini hiç sanmıyorum. Yoksa şimdiye kadar bizi çoktan bulurdu. Kendince nedenleri olabilir kızım. Bizim anlayamayacağımız nedenler. Başkaları söz konusu olduğunda yırtıcı bir kaplan gibi dövüşe hazır olan annem, konu babama gelince kişiliğiyle hiç bağdaşmayan anlayış abidesi bir kadına dönüşüyordu. Bir de bana Nigel'a zaafım var der. Bu tür duygular karşılaştırılamaz ama onun babama olan tutkusunun yanında benim Nigel'a olan zaafımın son derece sönük kalacağını hissediyordum. Babamın bize bütün yaptıklarından sonra annemin hala ona olan bu bağlılığı, ne yalan söyleyeyim, sinirlerimi bozuyordu. Çünkü babam bizi terk etmeden önce onu durdurmak için kılını bile kıpırdatmamıştı. Yapma anne, anlayamayacağımız nasıl bir neden olabilir ki? Evliliğinizi yürütemediniz işte. Sen kaldın, teşekkür ederim ama babam benim ne olacağımı bile umursamadan gitti. Çünkü ben sensiz yaşayamazdım ama babana da acımasız davranma. Nelerle karşı karşıya olduğunu, neler yaşadığını bilmiyorsun. Yine babamı savunmaya kalkmıştı işte. Madem onu bu kadar seviyordun, neden gitmesine izin verdin? Diye söylendim. Neden onu durdurmaya çalışmadın? Hiç istemediğim halde sesim azarlar gibi çıkmıştı ama annem alınmadı. Çünkü o bizimle birlikte yaşayamazdı, diye açıkladı sakin bir tavırla. Onun seçtiği yolla bizimki hiçbir zaman birleşemezdi. Bakışlarım tam karşımda yer alan Sultan Selim Camii'nin kapısına takılmıştı. İçeriden çıkmakta olan sakallı iki adam gördüm. İkisi de ellerindeki uzun tesbihlerini aynı anda ceplerine koydular, kapının önünde ayakkabılarını giyerken sorumluluklarını yerine getirmiş insanların büyük huzuru içinde sohbet ediyorlardı. Onların yüzlerinde gördüğüm huzuru istediğimi fark ettim. Onlar gibi mutlu olmak. Belki de bu yüzden niye birleşmesin diye inatla karşı çıktım telefondaki anneme. Babam fanatik Müslümanlardan değildi. Yıllarca senin ülkende yaşadı. Senin kültürüne uyum sağladı. Hiçbir zaman inancını sana dayatmaya kalkmadı. Babamın herhangi bir protestandan daha katı olduğunu sanmıyorum. Değildi. O zaman neden gitmesine izin verdin? Farklı inançlara sahiptik deme. Çünkü senin inancının ya da inançsızlığının bile babamın dinine herhangi bir Hristiyan mezhebinden daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yanlış mı? Yanıtı yine kısaydı. Doğru. Söylediklerimi kabul ettikçe sinirlerim daha çok geriliyor, sesim daha yüksek çıkıyordu. Doğruysa onu neden bıraktın anne? Neden o şahnesim denen adamın babamı sürükleyip götürmesine izin verdin? Biraz esnek davranamaz mıydın? Biraz hoşgörülü olamaz mıydın? Olsam da fark etmezdi Karen, dedi çaresiz bir sesle. Ben ne yaparsam yapayım, baban gidecekti. Neden gitsin ki? Onun sevgi dolu bir adam olduğunu hatırlıyorum. Sana da, bana da çok düşkündü. Eğer o zamanlar şimdiki gibi düşünebilseydin, şimdiki gibi davranabilseydin, babam bizimle kalırdı. Özür dilerim Karen, dedi titreyen bir sesle. Güçlükle konuştuğu belli oluyordu. Belki de dediğini yapmalıydım. Söyledikleri değil de titreyen sesi beni kendime getirdi. Ne yapıyordum ben? Üzerinden yıllar geçmiş bir mesele için neden bu zavallı kadını suçluyordum? Eğer ortada bir suçlu varsa bu daha çok babamdı. Pişmanlık içimi kemirirken annem yeniden söze başladı. Ama dediklerini yapmış olsaydım bile baban yine giderdi. O yaptığı büyük yanlışı düzeltiyordu Karen. Hangi yanlışı? Yıllar önce Konya'da dergahını, şeyhini bırakıp benimle Londra'ya gelme yanlışını. Bana duyduğu aşk güllenince eski sevdası ortaya çıktı. Dergahını, şeyhini bir derviş gibi yaşamayı özledi. Elimden geldiğince kırmadan, incitmeden konuşmaya çalıştım onunla. Sana katılmıyorum anne. Belki de babamla ters düşmeseydin, onu olduğu gibi kabul edebilseydin, ne dergahını, ne şeyhini, ne de derviş gibi yaşamayı özlerdi. Hiçbir şey anlamıyorsun Karen, dedi kederini bastırarak. Ne yaparsak yapalım babam bizi bırakıp giderdi. Evet, sadece ben değil, sen de istediği her şeyi yapsan, ikimiz de onunla büyük bir uyum içinde yaşasak bile giderdi. Gerçekten anlamıyordum. Neden gitsin? Niçin sevdiği insanları terk etsin? Çünkü baban tıpkı öteki dervişler gibi büyük bir sırra inanıyordu. Senden de, benden de, hatta bütün insanlıktan da önemli bir sırra. Bu sırra sadece aşk yoluyla ulaşabilirdi ama benimkiyle değil. Babamın, Şahnesim'in, rüyalarımdaki Şems ile Mevlana'nın ve İzzet Efendi'nin yüzü teker teker geçti gözlerimin önünden. O kendilerinden emin, engin gönüllü davranışları, derin bir hoşgörüyle süslenmiş dünyayı umursamaz tavırları ve neredeyse hepsinin dudaklarından kutsal bir saygıyla dökülen o büyük sırrı anlatan sözler. Tanrı'ya duyulan aşktan mı söz ediyorsun diye sordum anlamak için. İlahi sevgiden mi? Hayır tatlım, Tanrı olmaktan söz ediyorum. Aşk, babanın Tanrı'ya duyduğu sevgi değildi. Onu Tanrı olmaya götüren yolun kendisiydi. Ansızın gökyüzünde güçlü bir şimşek çaktı. Oturduğum bank gürültüyle sarsıldı. Yağmur sonunda geliyordu galiba. Ama ne şimşeklerle parçalanan gökyüzü ne de az sonra boşanacak yağmur umurumdaydı. Aklım daha yarım saat önce İzzet Efendi'nin söylediklerini hatırlatıyordu bana. Allah, Hazreti Adem'in burnuna yaşam nefesini verirken kendi ruhundan da bir parçayı onun canına katmıştır. Yani Allah aynı zamanda içimizdedir. Ama nefsimizin istekleri bizi yanlış yola sürükler. Yemeye, uykuya, şehvete duyduğumuz açlık, kabaran benliğimiz o kutsal parçayı ruhumuzun en derin kuyusuna iter ki çoğu insan kendi içindeki bu cevherin farkına bile varmaz. İşte bu parçayı fark ederek aramaya başlayan kişiye aşık deriz. Aramanın kendisine de aşk. Yani asıl olan aramaktır. Lakin arayış tek başına olmaz. Bize bir öğretmen, bir mürşit, başka bir deyişle bir maşuk gerekir. Çünkü kimse o kıldan ince, kılıçtan keskin sevda köprüsünden tek başına geçemez. Ama bir kez geçti mi artık maşuka da ihtiyaç kalmaz. Aşık da, maşuk da, seven de, sevilen de sadece o kişi olur. Tıpkı Cenab-ı Hak gibi. Evet, işte büyük sır buydu. Şems'in anlatmaya çalıştığı mutlak hakikat buydu. Babamın, Şahnesim'in, Şems'in, Mevlana'nın ve İzzet Efendi'nin ortak sırrı buydu. Cenab-ı Hak olmak. Bu kötü bir şey miydi? Bence bunun anlamı bu sorudan da, verilecek yanıttan da daha genişti, daha derindi, daha katmanlıydı. Ne düşündüğümden habersiz olan annem sözlerini sürdürüyordu. Ve Tanrı'nın insanların aşkına ihtiyacı yoktur Karen. Ne benim gibi bir eşe, ne senin gibi bir çocuğa. İzzet Efendi'nin anlattığı başka bir hikaye canlandı gözlerimin önünde. Hani yıllar sonra kendisini o bulan oğlunu gördüğünde ya benim ya onun canını al diyen dervişin hikayesi. Acıklı bir hikaye, acımasız bir hikaye. Öfkeyle kovdum yaşlı adamın sözleriyle aklımda oluşan görüntüleri. Anneme seslendim yeniden. Sen inanıyor musun buna? Yani babamın tanrı olacağına? Yorgun ama haklılığından emin birinin güvenli sesiyle yanıt verdi. Elbette inanmıyorum ama onun inancına saygı duyuyorum. Senin de söylediğin gibi babanın inancını bugünkü dinlerin birçoğundan daha kabul edilebilir buluyorum. Yine de, diye kestim sözünü, insanın tanrı olabilmesini mantıksız buluyorsun. Yeni bir şey değil ki bu, diye mırıldandı. Hitit kralları ölünce tanrı olacaklarına inanırlardı. Roma imparatorları daha ölmeden kendilerini tanrı ilan ederlerdi. Hristiyanlık dini başlı başına bir insanın tanrıya dönüşme hikayesidir. İnsanın tanrı olmayı istemesi belki de yeryüzünün en eski düşü. Üstelik doğru olan yanlar da var içinde. İster dinsel temelli olsun, ister bilimsel gerçeklerin üzerinde yükselsin, dünyanın varoluşu hakkında bilgi üretebilecek tek canlı insandır. Dünyayı değiştirebilecek olan tek varlık da insan. Ve unutma, bu nitelikler Tanrı'nın özellikleridir. Ama babanın söylediği anlamda bir tanrı olma düşüncesini mantıklı bulmuyorum tabii. Yine de hoşgörülü olmaları, düşüncelerinin merkezinde tanrı kaynaklı da olsa insan sevgisinin bulunması, Kur'an'ı farklı anlamlarda yorumlayabilme yetenekleri ve cesaretleri onlara her zaman sempatiyle bakmamı sağlamıştı. Ama hiçbir zaman tümüyle benimsemedin. Benimsemedim. Çünkü ben basit bir yaşama inanırım. Dünya görüşümde, ahlakım da son derece basittir. Ayrıcalık istemeden, iktidar olmadan, en doğru benim düşüncemdir demeden yaşamak. Yeryüzünün annemiz olduğuna inanırım. Toprağın, suyun, gökyüzünün bütün canlılara ait olduğunu düşünürüm. Tıpkı toprak gibi, su gibi, gökyüzü gibi bilginin de hepimize ait olduğuna inanırım. Birilerinin öğrendiklerini sır adı altında kendilerine saklamasını ayrıcalık sayarım. Bunu kabul edemem. Birilerinin nefislerini terbiye adı altında yaşamı küçümsemelerini kabul edemem. Babamda hiçbir zaman insanları küçümseyen bir tavır görmedim, diye itiraz ettim. O herkese karşı son derece kibardı. Kibarlığıyla onları kendinden ve düşüncesinden uzak tutuyordu. Kibarlık babanı ve onun gibileri koruyan bir zırhtır. Çünkü gerçek düşüncelerini herkese açıklayamazlar, herkesle paylaşamazlar. Bu onların sırrıdır. Sırlarını paylaşmak için insan seçerler. Biraz haksızlık etmiyor musun anne, diyerek kestim sözünü. Bildiğim kadarıyla inandıkları sır ya da mutlak hakikate ulaşmak veya kamil insan olmak yahut senin deyiminle tanrı olmak öyle herkesin anlayabileceği bir şey değil. Bu bilginin de kendi içinde aşamaları, durakları, sonuçları var. Herkes hemen bu inancı kavrayamayabilir. Söylenenleri yanlış anlayabilir. Doğru söylüyorsun Karıncığım, diyerek şaşırttı beni. Üstelik bilgilerini gizlemeleri için çok iyi bir gerekçeleri daha var. Canlarını korumak. Baban, 1000 küsur yıl önce Bağdat'ta korkunç işkencelerle öldürülen Hallacı Mansur adında bir sufiden bahsederdi. Hallacı Mansur, inancının doruğuna ulaştığı, ilahi aşkından sarhoş olduğu bir anda Enel Hak diye bağırmaya başlamıştı. Yani ben tanrıyım diyordu. Ortodoks İslam'a bağlı Abbasi hanedanları bu inanmış sufiyi hemen tutukladılar. Yıllarca hapishanelerde tuttuktan sonra halkın gözü önünde ellerini, ayaklarını kesip derisini yüzerek öldürdüler. Çok acımasızca, diye mırıldandım. Bu nasıl bir vahşet böyle? Dinler tarihi böyle vahşetlerle dolu kızım. Yahudi, Hristiyan, Müslüman fark etmez. Ülkelerin tarihi gibi dinler tarihi de kanla yazılmıştır. Neyse, diyeceğim şu ki, baban gibilerin bu acımasız dünyada aykırı inançlarını sır gibi saklamaları için çok iyi nedenleri vardı. Ama sorun bu değil. Sorun onların yaşadığımız hayatı küçümsemelerinde. Onlar gerçek yaşamı değil, perdenin ötesinde var olduğuna inandıkları öteki yaşamı önemserler. Onlara göre bizim gibi nefislerinin kölesi olmuş insanlar göremese bile bir perde vardır ve o perdenin ötesinde gerçek özgürlüğün, gerçek huzurun, gerçek mutluluğun olduğu bir dünya vardır. Onlar için önemli olan o dünyadır. Çünkü orada herkes Tanrı'nın bir parçası olacaktır. Fakat sen böyle bir dünyanın var olduğuna inanmıyorsun. İnanmam için bir kanıt var mı? En küçük bir belirti, bir işaret, bir mesaj, bir ses, bir görüntü? Yok, hiçbir zamanda olmadı. O mucizelerin hepsi güzel birer efsane, etkileyici birer masal, insanların duymak istediği birbirinden renkli öyküler. Dinleri bu yüzden seviyorum. Hiç amaçlamadıkları halde insanı anlamamız için bize ipuçları sunuyorlar. Bizi korkularımızla yüzleştiriyor, ruhumuzun zayıflıklarını ortaya çıkarıyor, cesaretimizi sınıyorlar. İnsanı anlamak için yarattığı dinleri anlamak lazım. Anlamak lazım diye tekrarladım şaşkınlıkla. Annemden bu sözleri duymak tuhafıma gitmişti. Yani dinlerin gerekli olduğunu mu söylemek istiyorsun? Gerekli ya da değil Karen, ama biliyoruz ki varlar. İnsanları hala derinden etkiliyorlar. Var olanı görmezden gelemezsin. Bu başını kuma gömmek olur. Ama bildiğim başka bir gerçek daha var ki dinlerin hiçbiri perdenin arkasındaki vaat edilen o muhteşem yaşamı kanıtlayamıyor. Hepsi olmayan bir dünyayı vaat ediyor bize. Ama şu an yaşadığımız dünya gerçek. Sadece zenginlikler değil, yoksulluklar da gerçek. Açlıktan ölen çocuklar gerçek, hastalıklar gerçek, savaşlar gerçek, giderek daha mutsuz olan insanlık gerçek. Yeryüzünün her sabahında insanlar gözlerini böyle bir hayata açarken, bunca acımasızlık, bunca yoksulluk, bunca umutsuzluk varken, perdenin öteki tarafındaki cenneti düşünerek yaşamayı ben kendime yediremiyorum Karen. Böyle bir cennet olsa bile kendime yediremiyorum. Ben iyiliği sadece iyilik olsun diye yapmayı seviyorum. Kötülükten kaçınmayı, kötü olmadığım için yapmayı istiyorum. İyi olduğumda birinin bana ödül vermesi ya da kötü olduğumda birinin beni cezalandırmasından korktuğumdan değil. İyi olmak için bir efendiye ihtiyacımız yok kızım. İyilik de, kötülük de içimizde, bizimle beraber doğdu, bizimle birlikte yok olacak. Önemli olan yaşarken neyi seçtiğin. Hem de cennet ödülü ya da cehennem cezası olmadan. Hem de ölüp gideceğini bile bile, perdenin ötesi diye bir yer olmadığının farkında olarak. Üstelik senden sonra gelecekleri hiç kıskanmadan, üstelik biz görmesek de onlar daha mutlu olsun diye çabalayarak. Benim payıma düşen de buymuş, teşekkürler hayat diyerek. Bence yaşamak bu kadar basit, aynı zamanda bu kadar güzel, bu kadar heyecan verici. Bütün mesele sahiden alçak gönüllü olabilmekte.